Efsane ile Hakikat Arasında Nasreddin Hoca. Bugün Nasreddin Hoca'ya mal edilen fıkraların çoğu ona ait olmadığı gibi tarihi şahsiyeti de gölgeler altındadır. Kimilerince kerametler sahibi bir evliya, bazılarınca büyük bir halk filozofu ve mizah üstadıdır. Şöhreti bütün dünyaya yayılmış, nükteleri nice lisanlara tercüme edilmiştir. Yalnız bu büyük insanın hayatı pek iyi bilinmiyor. Halk arasında hayatı hakkında birbirine uymayan muhtelif rivayetler vardır. Bu da Osmanlılar devrinde münevver sınıf edebiyatçılarının, tarih ve biyografi yazarlarının bu halk üstadına layık olduğu alakayı göstermemelerinden ileri gelmiştir. Fıkralarından çıkarılan malumat ise hep yanıltıcı olmuştur. Çünkü çok sevilen Nasreddin Hoca fıkralarının belki yarısı bile ona ait değildir. Asırlar boyunca halkın beğendiği her nükte, her fıkra doğrudan doğruya Nasreddin Hoca'ya mal edilmiştir. Seneler evvel Rusya'da Azerbaycanlı arkadaşım Muhtar İsmailov'un anlattığı onlarca Molla Nesreddin fıkrasını hayretle dinlemiştim. Bunlar arasında Papa, Stalin ve Brigitte Bardot ile alakalı olanlar bile vardı. Son durak Akşehir. Bursalı Tahir Bey, hocanın hayatını yerinde tetkik ederek elde ettiği malumatı Köprülüzade Fuat Bey'e vermiş, o da hocanın fıkralarını ihtiva eden manzumelerin başında bunu neşretmiştir. Eski vakıf sicillerinden çıkarılmış olan malumat, mevcut rivayetler arasında hakikate ve akla en yakın görünenidir. Buna göre Nasreddin Hoca, Sivrihisar'ın Horto köyünde 1208'de doğmuştur. Köyün imamı Abdullah Efendi'nin oğludur. Okuma yazmayı, Arapçayı, din bilgilerini önce babasından öğrendi. Sivrihisar müftüsü Hasan Efendi'nin eski sicillere dayanarak yazdığı Mecmua-i Marif adlı yarım kalmış eserde verdiği bilgiye göre Nasreddin Hoca o ara o civarlarda büyük nam kazanan Seyyid Mahmud Hayrani ile Seyyid Hacı İbrahim Sultan'dan ilim ve feyz almak istemiş, babasından kendisine kalan köy imamlığını Mehmet adında birine devrederek oradan ayrılmıştır. Medresede okuduğu, Arabistan'a gidip geldiği, kadılık ettiği de rivayetlerden anlaşılmaktadır. Kuduri isimli fıkıh kitabını okumuş, Konya, Ankara ve Bursa'ya seyahat etmiştir. Nihayet Akşehir'e gelen hoca burasını çok sevmiş, orada evlenmiş, orta halli bir ömür sürerek gene Akşehir'de 1284'te ölmüştür. Türbesi de oradadır. Her Nasreddin aynı mı? Nasreddin ismi bazılarını yanılgıya düşürmüştür. İsmail Hami Bey, Kastamonu'da uçbeyliği yapan hatta bir ara Osmanlıların da tabi olduğu çoban oğullarından Yavlak Aslan'ın oğlu Nasreddin Mahmud ile Nasreddin Hoca'nın aynı kişi olduğunu söyler ki, İsmail Hakkı Konyalı bu iddiayı vesikalarla çürütmüştür. Son zamanlarda hiçbir vesika ve tetkikatı nazara almadan, hocanın Nasreddin Mahmud Huyi, namı diğer Ahi Evran ile aynı kişi olduğunu, hatta güya Moğollarla işbirliği yapan Mevlana tarafından öldürtüldüğünü söyleyenler çıkmıştır. Hatta efsanevi bir şahsiyet olan Ahi Evran'ın Moğolların Kırşehir hakimi Türk Caca Bey tarafından öldürüldüğü zayıf bir rivayettir. Hocanın ve fıkralarının benzerlerine dünyanın her yerinde rastlanır. Bu tabii bir tesadüf müdür? Muhtemelen çoğu aynı kaynaktan gelmektedir. Araplarda Cuha, Almanlarda Till Eines Spigi, Amerikalılarda Paul Bunyan, Bulgarlarda Hıtar Petar, İngilizlerde Joe Miller, İtalyanlarda Bertoldo, Ruslarda Valerkiriv, Sırplarda Kerem Puh ve Era, Japonlarda Ikku ve fıkraları böyledir. Akıllı olan anlar. Bazı bentleri yanlış olsa da Nasreddin Hoca'yı eski taş basması halk kitapları tanıtmıştır. Eski kitap basmacılarının maddi menfaatleri icabı sokuşturduğu bazı yabancı fıkraların aksine hoca, nezih, dürüst, zarif ve nüktedandır. Hırsızlık, dalkavukluk, ahlakta laubalilikten katiyen münezzehtir. Bu mevzulardaki veyahut müstehcen addedilen nükteler onun değil, ona isnattır. Dikkatli, anlayışlı bir dima ona ait olanları bulmakta katiyen müşkülat çekmez. Onunkiler hakiki bir halk adamı ruhu taşıyan ince ve hikmetli olanlardır. Kendi tarlasında ve rahlesinde kolları ve dimağı ile ekmeğini kazanan bu kanaatkar, zeki ve dindar insandan başkası beklenemez. Hocanın bazı hikayelerinde fazla saflık kokusu varsa bu onun bilgisizliğinden veya budalalığından değil, aksine olarak onun halka bir şey öğretmek, nükte yapmak arzusundan veyahut muzipliğindendir. Bazı nüktelerinde öyle ince istihzalar vardır ki bunların halk esprisi şeklinde ifade edilmesi onun kıymetini en yüksek haddine çıkarmaktadır. Evet, aykırı konuşmayı sever ama onda hiciv ve hakaret yoktur. Dışa dönük, neşeli, babacan ve aklı selim sahibi bir tip göze çarpar. Hazır cevaptır. Türk halkı misalli ve meselli konuşmayı sever. Onun bu nükteleri de halka tercüman olmuştur. Adı bile söylenir söylenmez dudaklarda bir tebessüm hasıl olur. Ardından hikmetli, manalı, hoş ve güldürücü bir fıkra beklenir. O, karısı, kızı, oğlu ve eşeğinden ibaret şahsi muhiti, sevdiği ve sevdirdiği talebesi, mahallelisi, köylüsü ve kasabalısından mürekkep, Akşehir, Sivrihisar ve köyünün teşkil ettiği üçgen içindeki hususi dünyasıyla haşır neşirdir. Dillere düşen tabirler. Hocanın tarihi şahsiyetini bulandıran hadiselerden biri 14. asır şairlerinden Ahmedi ile Emir Timur arasında geçen meşhur hamamda değer biçme hikayesinin sonraki kaynaklarda hocaya mal edilmiş olmasıdır. İkisi arasında 1,5 asır vardır. Nasreddin Hoca fıkralarında adı sıkça geçen Timur aslında o zamanlar Anadolu'yu işgal eden Moğol ordusu kumandanı Keyhatu idi. Rivayet odur ki Nasreddin Hoca, müstevfi, defterdar sıfatıyla zaman zaman kendisiyle görüşüp itimadını elde etmeyi başarmış, zulümlerine engel olarak halkın şükranını kazanmıştır. Nasreddin Hoca'nın kuvvetli hayat görüşü, çağdaşlarına da, kendisinden sonra yaşayanlara da çok tesir etmiştir. Adı, şahsiyeti çevresinde bir takım halk inançları meydana gelmiştir. Akşehir'de ölümünden sonra bile mezarına gidip düğünlere hocayı da davet etmek yakın zamanlara kadar adetti. El elin eşeğini türkü çağırarak arar, ipe un sermek, bindiği dalı kesmek, sen de haklısın, anası ağlamak gibi halk kültüründeki nice tabir ona dayanır. Güvahi, Lami, Yahya Bey, Atai gibi sonradan ediplerden bazısı onun fıkra ve nüktelerini kıssadan hisse sadedinde kitaplarına almıştır. Bunlardan en eskisi 1480 yılına ait Saltukname'dir. Burada 2 fıkra vardır. Hikayat-ı Katibi Nasreddin'de 1571-43, Resimli Letaif-i Nasreddin'de 1883-71 fıkra bulunur. Bugün hocaya mal edilen ama çoğu uydurma kitaplara geçmiş 500 kadar fıkra vardır. Türbesi de ayrı bir nükte. Evliya Çelebi Akşehir'e gidip de hocayı ziyaret etmeyenlerin başına bir ceza geleceğini, ziyaret edenlerin ise mutlaka gülünecek şeylerle karşılaşacaklarını yazar. Bu arada kendi başından geçen bir hadiseyi anlatır. Söylenenler acaba gerçek midir diye geniş yolun sol tarafından mezarlığa yönelip doğru mübarek kabirlerine at ile vardım. Bir kere selam verdim. Türbe içinden ve aleyküm selam diye bir ses gelince atım ürküp 2 ayağı üstüne kalktı. Bir ayağı bir mezara girdi. Ben zavallı az kaldı kabir azabı çeke yazdım. Türbeden bir ses, "Aa, beri gelip sadakanızı veriniz de güle güle gidiniz," diye haykırdı. Meğer konuşan türbedar imiş. Türbe mezarlık ortasında sütunlara dayanan çadır biçimi bir kubbeden ibarettir. Duvarsızdı ama koca bir kilit ile kapatılmış bir kapısı vardı. Bu kapıda hocanın tuhaflığına delil olarak gösterilmiş, çevresi açık, yıkık yerlere Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi tabiri oradan çıkmıştır. 1878'de etrafına parmaklık yaptırıldı. 1905'te Sultan Hamid devrindeki tamirde konik bir kubbe yaptırıldı. Bosphorus isimli mecmuada hoca hakkında yazdığı uzun yazıda Gottfried Albert 1915'te Anadolu'ya seyahat yapıp Akşehir'e uğradığında İstanbul'da yaptırdığı koca kilidi oradaki manzarayı karikatürize etmek için taktığını söyler. Mezar taşında vefat tarihi de aynı tuhaflıkla ters yazılmıştır. Halk arasındaki rivayetlere göre hocanın zevcesi Akşehir'in Kozağaç köyünde gömülüdür. Vaktiyle Hortu'da hocaya ait olduğu rivayet edilen bir ev harabesi ve onun soyundan geldiklerini söyleyen kimseler vardır. Oğullarının mezar taşı Sivrihisar'ın Sultana köyünde, kızının mezar taşı ise Sivrihisar'dadır. İstanbul'un ilk kadısı ve Sultan Fatih'in hocası Hızır Bey, hocanın kızının torunudur. Koşun, koşun! Hocanın vefatından bir müddet sonra bir cuma günü halk Akşehir Ulu Camii'de namaz için toplanmıştı. Tam namaza başlanacağı esnada yaşlı türbedar koşarak camiye geldi. Yüksek sesle, "Ey cemaat, az evvel türbeden ayrılacağım zaman hoca göründü. Çabuk ulu camiye koş, bütün cemaati buraya çağır. Gelmeyen olursa hakkımı helal etmem," dedi, diye bağırdı. Halk inanmak istemese de ısrar edince dayanamayarak türbeye koştular. Cami boşalır boşalmaz büyük bir gürültüyle kubbe çöktü. Herkes bu kerameti karşısında hocaya bir kere daha gönülden bağlandı.